Ayrım 15. Abdullah Öcalan ile görüşmeler. Doğu Perinçek. Sayfa 217. 3. Türkiye halkı ile ortak ev. Özal, Türkiye'nin ABD'ye bağımlılığını sonuna kadar geliştiren, militarizme sonuna kadar boyun eğen, sermayenin en çapul kesimleriyle sonuna kadar işbirliği geliştiren politikanın mimarı, ustası. Perinçek. Bölgede statüko bozuldu. Hatta savaş boyutuna varan bir krize girildi ve bu altüst oluş devam ediyor. Türkiye işçi sınıfı bu Orta Doğu çalkantısında sizin kıymet biçtiğiniz rolleri oynayabilir mi? Öcalan, 12 Eylül rejiminin Özal ile icrası aslında TC'nin bir döneminin sonudur. Daha bir Türk ulusçuluğu vardı Cumhuriyet'in kuruluşuyla birlikte. Bu dar ulusçuluk veya şöven ulusçuluk geri bir ekonomik yapıyla sürdürülmek istendi. Buna ister liberal kapitalizm denilsin, ister tekelci kapitalizm denilsin, bütün imkanlar devlet eliyle bahşediliyordu. Cumhuriyet efsanesi budur aslında. Şöven bir ulusçuluk, ilkel, çarpık bir kapitalist gelişme. Cumhuriyet'in bu programı bugün gelebileceği en uç noktaya dayanmıştır. 12 Eylül rejiminin kurtarmak istediği cumhuriyet bu cumhuriyettir. Cumhuriyetin dayandığı bu derin kriz aslında cumhuriyetin başından beri ulusal, toplumsal düzeyde içine çekildiği krizdir. Bu normal bir yapı değildi. Ben Kemalizmin başlangıçta sınırlı anti-emperyalistliğinden bahsettiğimi tekrar hatırlatayım. Demokrasiyi düşünmedi Türkiye Cumhuriyeti kuruluş yıllarında. Şöven bir ulusçuluğu asla aşmadı. Kapitalizmi giderek daha fazla geliştirmeye çabaladığında bunun batısız olamayacağı, kapitalist emperyalizme dayanmaksızın gelişemeyeceği açıktı. Sovyet çelişkisini kullandı. Bu temelde 30'larda belli bir bağımsız inisiyatif gösterildi. Fakat gerçekten sınırlıydı bu. 40'lardan sonraki çok iyi bildiğimiz batı ile bütünleşme çabaları, DP dönemleri, AP dönemi bu çarpık yapının daha da geliştirilmesi ve derin bir kriz içine itilmesiydi. 80'lere doğru geldiğimizde aslında Cumhuriyet eğer çok güçlü bir muhalefet olsaydı, yıkılmak üzereydi. Güçlü bir devrimci muhalefet olmadığı için 12 Eylül gibi çarpık bir faşist rejim başa geldi. Ve işin aslı içten ve dıştan ayartabileceği bütün politikaları yaşattı halka. NATO'ya dayandı ve her türlü faşizan tedbirlerle kendisini yürütmek istedi. Toplumu altüst etti, baştan çıkardı. Ahlakıyla oynamaktan tutalım dinine kadar, ekonomisiyle oynamaktan tutalım siyasetine kadar, felsefesine kadar her şeyiyle oynadı. 10 yılda daha da baştan çıkarılmış bir topluma karşılaşmaktan öte bir gelişmeye yol açmadı. Özal nedir? Daha fazla Amerikancı, daha fazla orduyu dikkate alan, sermayenin en geri ve en vurguncu kesimlerinde daha fazla dikkate alan bir uzlaşma veya bir işbirliğinin sembolüdür. Sonuna kadar Türkiye'nin bağımlılığını geliştiren, sonuna kadar militarizme boyun eğen, sermayenin en çapul kesimleriyle yine sonuna kadar işbirliği geliştiren politikanın mimarı. Bir ustalığından bahsedilecekse bu tip bir ustadır. Bu da Türkiye Cumhuriyeti'nin kendisini ele vermesidir. Geldiği aşamayı göstermektedir. Özal şahsi bir olay değil. Cumhuriyetin içinde bulunduğu aşamanın bir ürünüdür. Türkiye kapitalizminin 12 Eylül dış politikasının bir aşamasıdır ki bu da son aşamadır. Yeni bir cumhuriyet. Burjuvazi yapabileceğini yaptı. Her şey Türkiye halkına şunu söylüyor. Ayağa kalk, kendi iktidarına yürü. Bu noktada diyorum ki Türkiye'ye yeni bir seçenek gerekiyor. Yeni bir cumhuriyet gerekiyor. Bunu kim kurabilir? 1920'lerin başlarında taze bir Türk burjuvazisi vardı. Birinci Cumhuriyeti kurabilirdi. Kurdu nitekim. Mustafa Kemal bunun önderi. 27 Mayıs'a da yeni bir cumhuriyet denildi. Ama gerçekte değildi. Tekelci kapitalizmin biraz önünü açtı. 12 Eylül'e de 3. Cumhuriyet mi denildi? Ne biçim bir cumhuriyet olduğunu gördük. Kuruluşuyla ve şimdiki kriziyle. Bence bunlar böyle 2. 3. Cumhuriyetler değildi. 27 Mayıs 1. Cumhuriyet'in olgunlaşma, diğeri ise çöküş aşamasıdır. 27 Mayıs biraz olumlu aşaması, 12 Eylül ise çöküş aşamasıdır. Nitekim gelinen noktada ortaya çıkan birçok belirti bunu gösteriyor. Başka bir cumhuriyet gerekiyor gerçekten. Türkiye halkı 2000'e doğru yol alırken alt ve üst yapısıyla her bakımdan yeni bir cumhuriyet arayışı içindedir. Her şey Türkiye halkına şunu söylüyor. Ayağa kalk, kendi iktidarına yürü. Başını kim çeker? Şüphesiz emekçi sınıf. Onun da en emekçisi işçi sınıfı çeker. Burjuvazi bence söyleyebileceğini söyledi, yapabileceğini yaptı. Türk halkının dünyanın her tarafına savruluşundaki sömürüye bak. Ülke zenginliklerinin başta kıyılar olmak üzere yabancılara peşkeş çekilmesine bak. Ekonominin bütün kilit noktalarının yabancı sermayenin eline peşkeş edilmesine bak. Muazzam işsizler ordusuna bak. Bir avucun lüksü uğruna muazzam sefalete bak. Bütün bunlar ne anlama gelir? Bu kambur çekilmez. Rejim bu haliyle çekilmez. Kendi içinde bazı reformlarla dönüşüm yapabilir mi? Biz reformlara kapalı değiliz ama fazla ham hayale kapılmamak gerekir. Tam bu noktada en emekçi, dolayısıyla en devrimci sınıfın tarihi rolüne sahip çıkması gerekir. Genelde Türkiye halkı, özellikle işçi sınıfının öncülüğündeki emekçi halk ayağa kalkmazsa, Türkiye'de olacak olan daha da derinleşecek bir krizdir, bunalımdır, çürümedir. Onun için diyorum ki, objektif koşulları hiçbir dönemde kıyaslanmayacak kadar olgun hale gelmiş bir emekçi öncülüğü söz konusudur. Ve yine Türkiye işçi sınıfının, bence küçümsenmeyecek ölçülerde bilinç kazanması söz konusudur. Ortak bir evin ince mimarlığı. Hiçbir zaman Türkiye halkından kopmadık. Şimdi bağlantılarımız daha pratik bir çerçeveye oturtuluyor. Bizim hesabımız bir mimar inceliğiyle ortak bir ev yaratmak. 1970'lerin ortalarında sizlerle ve birçok grupla oldukça sert, anlamsız diyebileceğimiz çatışmalar oldu. Asıl nedeni biz miyiz, başkaları mı ayrı bir konu, şimdi tamamen aşılmıştır diyebilirim. PKK bu konuda kendisini biraz olgunlaştırabildi. Sosyalist Parti politika düzeyinde iyi açılımlar yapıyor ve döneme denk gelen taktikleri erkenden gündeme sürüyor. Esnek, işçi sınıfına daha fazla ağırlık veriyor fakat çok geniş, sol birikimin henüz bir araya getirilemediği de bir gerçek. Türkiye solunda sosyalizme ilişkin olan devrimci eğilim aslında güçlüdür. Çeşitli fraksiyonlarca değişik bir biçimde yansıtılmak istense de ilke ve stratejilerde aslında devrim ayaktadır veya etkisini sürdürmektedir. Mesele bu anlamda ilke, strateji ve programda değildir, daha çok taktiktedir. Taktikte bir birliğe ihtiyaçları vardır. Halktan yana güçlerin koordinasyonunu, taktik adımlarını organize eden bir birliğe ihtiyacı vardır. Bu konuda eksiklik giderildiğinde tarih Türkiye halkı için kesinlikle değişik gelişecektir ve artık işçi sınıfı rolünü Türkiye'ye özgü olarak çok anlamlı bir biçimde oynayabilecektir ki bunun Kürdistan kolu da çok mükemmel bir atılım içindedir. Onunla kuracağı sağlıklı ilişkiler, bağlantılar hatta cephesel birlik sadece Türkiye ve Kürdistan halkını değil Orta Doğu halklarının kaderinin değiştirilmesinde köklü bir rol oynayacaktır. Bu konuda umutluyuz aslında. Türkiye halkından beklentilerimiz son derece güçlüdür ve biz hiçbir zaman Türkiye halkından kopmadık. Başlangıçtaki bağlantılarımız ideolojik, politik yaklaşımlar çerçevesindeydi. Şimdi daha da pratik bir çerçeveye hızla oturtulmaktadır. Uyanan bir Kürdistan, uyanan bir işçi sınıfı Türkiye halkı demektir. İki halkın tarihi ilişkilerinde her ne kadar egemen sınıfların eliyle muazzam olumsuzluklar, haksızlıklar geliştirilmişse de biz bunları düzeltebiliriz. Bu ilişkilerde halkların muazzam birlikteliğine ulaşabiliriz. İşte tarih bu kadar kötüydü diyerek bu ilişkiden nefret edip ne pahasına olursa olsun bir kopuş, ayrılık değil bizim hesabımız. Bir mimar inceliğiyle ortaklaşa birlik eserine dönüştürme, nasıl ortak güzel bir ev yaratılır, komşular arasında barışçı düzen yaratılır, birlikte zengin bir yaşam yaşanır, bunun hesapları içindeyiz. Nasıl komşusuz yaşanılmazsa Kürt de, Türk de diğeri olmadan yaşayamaz. Bunu hepsini zenginleştirecek bir düzenleme içinde değerlendiriyoruz. Bu konuda devrimi temel bir araç olarak görüyoruz. Türkiye halkının bilinçli öncülüğünün de bunu kesinlikle gördüğünü, bu konuda daha ileri adımlar atmaktan çekinmeyeceğini çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla ümitlerimiz bu konuda çok canlı ve gerçekleşir düzeydedir. Perinçek, bu işçi hareketindeki çabalarıyla örneğin Sosyalist Parti ve diğer bazı sosyalist devrimci örgütler bir umut uyandırıyor mu? Öcalan, ben her zaman Türkiye devrimciliğine coşkuyla baktım. Biz de 70'lerin ürünüyüz bir anlamda. Bize dıştan etkileme iki kanaldan geldi. Kişi olarak Türkiye'nin devrimci, demokratik gençlik ve işçi sınıfı hareketiyle Güney Kürdistan'daki ilkel milliyetçiliğin darboza ettiği Kürt hareketi arasındaydım. İkisindeki yetmezlikleri de çok iyi ve zamanında değerlendirdik. Şunu da çok iyi bildik ki Kürt sorunu doğru temelde ele alınmadıkça Türkiye'de işçi sınıfın mücadelesi sağlıklı gelişemeyecektir. Hakeza, Türkiye işçi sınıfının halkının mücadelesi sağlıklı gelişmedikçe Kürt halkının mücadelesi de sağlıklı gelişemeyecektir. Bunun çok derin bilinciyle kendimizi çözümlemeye ve bu konuda ideolojik politik bir arayış içine girmeye zorladık. Şimdi geldiğimiz nokta biliniyor. Sizlerin çabalarına, Sosyalist Parti'nin ve çok sayıda grubun çabalarına biz biraz kendi aralarında baktıkları gibi bakmıyoruz. Hiç şüphesiz bizim 70'lerin ortalarında sizlerle ve birçok grupla çekişmelerimiz oldu. Oldukça sert, anlamsız diyebileceğimiz çatışmalar da ortaya çıktı. Bunun asıl nedeni biz miyiz, başkaları mı bu ayrı bir tartışma konusu. Fakat bu bir gerçekti. Nedenleri vardı yalnız. Şimdi bu tamamen aşılmıştır diyebilirim. PKK bu konuda kendisini biraz olgunlaştırabildi. Daha uygun politikalar yürütebilir konuma getirebildi. Bu konuda gerçekleri daha fazla açabilirim ama aynı gelişmeyi maalesef Türkiye solunda gördüğümüzü söyleyemem. Bu kısır çekişmeler biraz daha devam ediyor. Sosyalist Parti politika düzeyinde iyi açılımlar yapıyor ve bu konuda özellikle döneme denk gelen taktikleri erkenden gündeme sürüyor. Esnek, işçi sınıfına daha fazla ağırlık veriyor fakat çok geniş sol birikimin henüz bir araya getirilmediği de bir gerçek. Hala aralarında kim ne kadar oportünisttir çekişmesi sürüp gitmektedir. Yani mezhep kavgaları şiddetlidir sizde. Bizde de vardı ama o kadar değil. Perinçek, bence burada siz biz diye konuşmamak lazım. İnternasyonist olduğumuza göre. Öcalan, peki biz diyelim. Biz de işin içinde olalım bu mezhep çatışmasının. Perinçek, eskiden Kürt solunda daha fazlaydı. Aşıldı. 49 tane de o tarafta vardı. Öcalan, evet biraz açtık. Şimdi Türkiye'nin mezhepleşmesi içinde biz nasıl bir rol oynamalıyız? Bence bu mezheplerin sayısını biraz azaltalım. Ama yeni bir sentezle. Bu mezhepler anlamsız bir biçimde çoğaltıldı ve gerçekten bu bize acı ve üzüntü veriyor. Soylu fedakarlık örnekleri var. Hepsi zindanda direnmiş, şehit vermiş, yüz binleri kucaklayan bir kitleye kavuşmuş. Ama taktik birliğe asla imkan vermeyen bir çekişmede sürüp gidiyor. Bu anlamlı değil. Yani şu veya bu taraf ne kadar oportünist de olsa kesinlikle bu bölünmeye, parçalanmaya haklı bir gerekçe sunmuyor. Bu konuda kesinlikle yanlış anlaşılmayı da istemiyorum. Çünkü Türkiye'deki mevcut sol gruplar pireyi deve yapıyorlar. Öküz altında buzağı arıyorlar. Sizle de yaptığımız herhangi bir görüşmeyi rahatlıkla şöyle oportünizme yatma, şöyle birbirlerine bilmem ne etme gibi değerlendirebiliyorlar. Çok iyi biliniyor ki bu söyleşi Türkiye emekçi yığınlarına bir mesaj sunma, dostluk dileklerimizi iletme temelinde bir görüşmedir. Ne şu grubun ne bu grubun aleyhinde bir görüşme değildir. Bu çok iyi biliniyor ve hatta tam tersine birliğe yol açsın diye çok hassas davranıyorum. Bunu da çok iyi görüyorsunuz. Ama halen bir türlü iyi niyetli yaklaşım gösterilmiyor. Ama şimdi bu işi temelde böyle almak yerine kimler kimin aleyhinde koalisyon yaptı, bu nasıl oportünistliktir, nasıl revizyonistliktir, nasıl boşa çıkarılmalı diye kaleme sarılmak ve dinamitlemek. Bu sağlıklı bir yaklaşım değil. Ne çağdaştır, ne sosyalistçedir, ne demokratiktir. İlkel mezhep fanatizminden geriye kalan kalıntısal bir yaklaşımdır. Aşmalıyız derim. Sosyalist parti bence açılımlarını daha da geliştirmelidir. Bir yandan sınıfa yönelik, bir yandan Kürt gerçeğine yönelik ve en önemlisi diğer gruplarla da birlik ve dayanışmaya yönelik anlamlı çabalarını sürdürmelidir. İnanıyorum sonuçta başarılı olacak olan bu politikadır. Türk basını birbirini yiyor. Çok sayıda yerli ve yabancı basın yayın muhabiri geldi. Gelenlerin duyguları çok değişiyor. Hepsi dost olarak ayrıldıklarını söylüyorlar. Gazeteler adeta birbirlerini yiyerek sonuç almak istiyorlar. Sorunun öneminden öteye rekabet daha büyük rol oynuyor. Oysa rekabeti şans tanımayacak kadar ciddi bir sorun. Perinçek, size son zamanlarda gazeteciler geldi ve yasallaştınız. Kürt meselesinde Atatürk'ün konuşamadığı bir Türkiye'den Abdullah Öcalan'ın konuşabildiği bir Türkiye'ye gelindi. Öcalan, Demirel'in deyişiyle Apo'ya göz kırpılıyor. Apo, can olduk. Perinçek, sizinle yapılan röportajları okudunuz. Sayın Mehmet Ali Birant yaptı, Ragıp Duran yaptı, Halil Nebiler yaptı, Tempo Dergisi yaptı. Sonra bir de Güneri Civoğlu geldi, Beyrut'a kadar fakat buluşamadınız. Kastedilen, Civoğlu'nun BK'ya 18 Mart'taki ilk gidişidir. Öcalan, Anadolu Ajansı'nı da eklemelisiniz. Anadolu Ajansı da röportaj istedi. Perinçek, Anadolu Ajansı'nı da ekleyelim. Sanıyorum Turgut Özal'ın müdahalesi teşviki olmadan böyle bir şey yapmazdı. Okuduğunuz röportajlar sizde ne gibi bir izlenim yarattı? Gazeteciler hep size soru soruyorlar. Biz de şimdi gazeteleri ve gazetecileri soruyoruz. Öcalan, basında dolayısıyla kamuoyuna yönelik olarak bazen soluğumuz kesiliyor, bazen de aniden açılıyor. Bunun altındaki sırrı da pek anlayamadım. Fakat önlenemeyecek bir gelişmedir bu. Bu baharın gelişiyle birlikte Kürtlerin dirilişi oldu ve basın da devreye girdi. Bence iyi oldu. Başta Sayın Birand olmak üzere çok sayıda yerli ve yabancı basın yayın muhabiri geldi. Halen de geliyorlar. Oldukça ilgi çekici buluyorlar bizi. Gelenlerin duyguları sonradan çok değişiyor. Hepsi dost olarak ayrıldıklarını da söylüyorlar. Aslında şunu söyleyeyim. Biz propaganda ihtiyacında olan bir hareket değiliz. Uzun yıllar yalnızlığa alışmış ve çabalarını bu amansız yollarda tek başına sürdürmüş birisi olarak kendimi ne pahasına olursa olsun uluslararası alana yansıtayım, kamuoyuna yansıtayım diye bir çaba içinde değilim. Oldukça zaman vermek gerekiyor, ağırlık vermek gerekiyor. Bu da bizi çalışma açısından zorluyor. Ama yine de kırmak istemiyorum. Gazeteler birbirlerini adeta yiyerek sonuç almak istiyorlar. Rekabet şiddetli. Öyle gördüm ki sorunun öneminden öteye rekabet daha büyük rol oynuyor. Bu beni yadırgattı, bunu söyleyeyim. Konu çok ciddi, rekabete şans tanımayacak kadar ciddi bir sorun. Bunun öneminin bilinciyle hareket edeceklerini, gazeteme nasıl erkenden ulaştırırım, nasıl isim yaparım, Türkiye'nin geldiği bir aşamayı göstermesi açısından ilginçtir. Hepsine gerçekten umut ettikleri kadar yaklaşım göstermeye çalıştık ve kesinlikle Türkiye basınına düşman diye yaklaşmadık. Ne kadar halkına layık olabilirse, bizden de o kadar katkı olmalı anlayışıyla yaklaştık. Hemen belirteyim, basın ciddi bir kriz içindedir benim görebildiğim kadarıyla. Bizi bile bu konuda tam bir rekabet konusu olarak değerlendirmek istemesi krizin bence şiddetini gösteriyor. Yani yasalar bir tarafa, güçlü çıkmak, başarılı çıkmak daha başka bir rol oynuyor. Rejimle bağlantılıdır hiç şüphesiz. Gerçek arayışı biraz vardı, eskisi kadar değil. Şövenizmin kölesi olma durumu aşılmış. Gözlerde kamuoyunu yansıtma cesaretini yakaladım. Bu saygı uyandıracak bir gelişme ve sanmıyorum güdümlü olsun. Sanırım bu tutum biraz daha gelişecektir. Suriye'nin Öcalan'ın tutuklaması. Sorunlar hiç şüphesiz var. Komşu devletlerin olsun, Batı'nın olsun yaklaşımlarını yeniden değerlendirmek durumunda olduğumuzu ve Türkiye rejiminin yönelimlerine biraz daha somut bakmamız gerektiğini aslında düşündüm. Bu bir şaşkınlık değil. Bizimle yapılan görüşmelerin içeriğine gelince, özellikle Sayın Birant bu konuda iki önemli denemeye girişti. Bir 88'deki, bir de bu. 88'dekinin başına neler geldiğini biliyorsunuz. Fakat yine de boşa gitmedi. Bu açıdan Birant'ın gelişini anlamlı buldum. Tekrar öncelikli yer vermek istedim. Röportajları yayımladı bu sefer tam olarak. Bence şöyle bir arayış içindeydi Birant. Bana bir yer biçmek istiyor veya bir yeri oturtmaya çalışıyordu. Onu biraz değişemez misiniz? İşte özellikle politik arayış içinde bir başka adımın sahibi olamaz mısınız diyen bir zorlama içinde gördüm. Tabii o da beni çok daha katı bir tutum içinde görüyor. Aslında gerçek olan şuydu. Belli ilkelere ve stratejilere bağlılık söz konusu olmakla birlikte politik gelişme açısından farklı bir 3 yıldan sonra bir araya geldik. Kürt halkındaki gelişme çok çarpıcıydı. Daha doğrusu bütün haşmetiyle devreye girmişti. O bunun farkındaydı. Güney Kürdistan'daki gelişmeler oldukça anlamlı bir aşamadaydı. Benim kısa bir engelle karşılaşma sorunum oldu. Bazı sıkıntılar vardı, hiç şüphesiz. Bence bunu biraz abarttı. Perinçek, yani bu Suriye'nin tutumu. Öcalan, sadece Suriye'nin değil. Talabani'nin Ankara'ya gelişi kısa bir gözaltı süresi. Bu tesadüftü aslında, onu da belirteyim. ABD Özal'ın yeni Kürt politikaları, bütün örgüt içi durum, bunların beni sıkıştırdığını ve dolayısıyla şaşkınlık içinde olduğumu andıran bir başlık attı. Yazılarına biraz da bu hakim oldu. Düzeltmek gerekiyor. Perinçek, var mıydı gerçekten şaşkınlık durumu? Öcalan, sorunlar hiç şüphesiz var. Dönem biraz daha karmaşık. Eski dümdüz gidişe fırsat vermiyor. Ne örgüt içi ne örgüt dışı. Örgüt içindeki gelişmeleri çok dikkatle yürütmek gerekiyor. Yine Kürt ulusal kurtuluş sürecini ve saflaşmasını daha bir derinlikle kavramak gerektiği de açık. Bu konuda yine komşu devletlerin olsun, Batı'nın olsun yaklaşımlarını yeniden değerlendirmek durumunda olduğumuzu ve Türkiye rejiminin yönelimlerine biraz daha somut bakmamız gerektiğini aslında düşündüm ve bunların sürekli çabası içindeyim. Bu bir şaşkınlık değil, biraz daha karmaşık bir süreci kavramada karşılaşılan zorluklar biçimde değerlendirilebilirdi. Özellikle direnişi gelişen bir Kürt halkının varlığı bana büyük güven veriyordu. Yine örgüt içinde bir netleşmeye doğru gidilmişti. Bu da şaşkınlık değil, bir güven veriyordu. Taktik, atılım açısından büyük bir hazırlık yapılmıştı. Onu da belirtmiştim. Taktikte hem gerilla açısından hem de serhıldan yani intifadalar açısından ilk defa derli toplu, birleşik bir hareketi en kudretli biçimde yürütebileceğimiz bir aşamaya geldik. Bunlar olağanüstü güven kazandırıcı gelişmelerdir. Rejim terörü dayatırsa. PKK silahı bırakmaya hazır filan denildi. Silah siyasi çözüme giden yolda bir araçtır. Rejim daha fazla terör yarattıkça biz de devrimci terörü geliştireceğiz. Rejim liberalleşirse politik yöntemleri daha çok devreye sokacağız. Şüphesiz daha fazla kan dökülecektir. Bunu da belirttim. Eğer karşımızdaki rejim kendisini siyasi çözüm yollarını açık hale getirirse, demokratik çıkışlara ortamı daha fazla hazırlarsa bizim de olumlu karşılık vereceğimizi belirttik. Bundan da yanlış bir sonuç çıkarıldı. PKK silahı bırakmaya hazır filan dendi. Hayır, özelde silahı genelde devrimi bırakma değil, tam tersine bunu daha anlamlı, daha sonuç alıcı kılma gibi bir dönemin içinde olduğumuzu, fakat her şeyi silahla çözeriz diye bir anlayış içinde olmadığımızı, silahın da siyasi çözüm yolunun emrinde bir araç olduğunu, gerekirse bu aracı sınırlandırabileceğimizi, gerekirse daha yaygın kullanabileceğimizi ısrarla vurguladım. Tekrar sizlerle görüşmede bunu böyle açıklığa kavuşturuyorum. Silahlı araç siyasi çözüme giden yolda bir araçtır. Rejim daha fazla terör dayattıkça biz de devrimci terörü geliştireceğiz. Rejim kendisini liberalleştirmek istedi mi biz politik yöntemleri daha çok devreye sokacağız. Ama hiçbir zaman genelde devrimi, özelde silahlı devrimi devre dışı bırakmayacağız. Hakların iradeleriyle kendi kaderlerinin çizme olanakları, koşulları tam oluşuncaya kadar bu böyle sürecektir. Başarırız. veya başaramayız. O ayrı bir mesele. Fakat yaklaşım kesinlikle böyledir. Bunun altını çizmeye çalışıyorum. Anadolu Ajansı demeç istedi. Diğer gazetecilerle de yapılan görüşmelerde bazı koşullardan bahsettik. Özellikle TC, görüşebiliriz biçimde bazı sinyaller gönderiyordu sanırım. Bu arada Güneri Cevoğlu'nun da bu temelde bir gelişinden bahsedildi. Anadolu Ajansı bu konuda bizden demeç istedi. Hiç şüphesiz bunlar düzen bağlantılı ve resmi çevrelerin onayı alınmadan olacak görüşmeler değildi. Bazı koşullar belirledik. İşte dedik, PKK davalarının düşürülmesi, zindanların boşaltılması, düşünsel ve siyasal alanda özgür bir mücadele ortamının yasallaştırılması. Bunlar sorunları siyasal yöntemle ele almayı imkan hazırlayacak koşullar olarak değerlendirilmelidir dedik. O zaman işte bu konuda Yıldırım Akbulut'un bir demeci oldu. Bizzat adımızı da anarak onu mutlaka ve mutlaka cezalandıracağız. Görüşme olmayacak biçimde bir demeç verdi. Biz de bu vesileyle şunu söyledik. Makul görüşme önerilerini bile elinin tersiyle hem de mutlaka ve mutlaka cezalandıracağız diye iten kimdir dedik. Gerçekten terörün kaynağında kim vardır? Sonuna kadar terörle sonuç almak isteyen kimdir? Bu vesileyle konuya bir kez daha açıklık getirmek istedik. Bunun yanında Talabani görüşmelerine ilişkin görüşlerimizi söyledik ve bu arada dedik ki Talabani'nin politikası geleneksel Kürt işbirlikçi ajanlığı yaklaşımından biraz daha ileride fakat tam devrime hizmet eden bir diplomatik gelişme olmaktan da uzak ara bir aşamayı temsil ediyor. Kürt halkı aleyhine her türlü görüşmenin içine gireceğini sanmam fakat KDP temsilcisinin geleneksel işbirlikçiliğinden farklı. Din ve mezheplere yaklaşım. Din meselesine ilişkin bazı sorularda basına yansımış. Kimisi diyor Şii-Alevi etkisi PKK'da gelişiyor. Kimisi diyor tam tersine mezhep gerçekçiliğini dikkate almıyor. Hayır, dine de doğru yaklaştığımızı, genelde Şii-Alevi kökenli İslami çıkışların anti-emperyalistliğini, hatta emekçi kökeni tarih boyunca dayalı olduğunu göz ardı edemeyeceğimizi anlattım. PKK'nın bu konuda illa bir rolünden bahsedilmek isteniyorsa daha çok bir çözümleyici güç olarak çıktığını, geleneksel Sünni Nakşi gericiliğine karşı Alevi veya bu mezhep aksanıyla sembolize edilen yaşamın daha da açılmasına, Kürdistan'da genelleşmesine doğru bir oluşumu özellikle sağladığımızı belirttim. Hatta şunu söyledim. Cizre'de bugün gerçekleşen sosyal hareketlilik, özellikle kadınların birçok eylemde başı çekmesi, Alevi sosyal yaşamıyla benzerliği daha fazla çağrıştırıyor dedim. Çok nettir. Artık günümüzde Alevileştirme, Sünnileştirme diye bir çaba yok. Olmaz. Mezheplerin gerçekliğine de böyle bir çözüm getirdiğimizi, PKK içinde böyle bir senteze ulaşıldığını, bunun da anlamlı olduğunu vurguladım. Dine yaklaşımın bu çerçevede ele alınmasını, katı bir din inkarcılığının Orta Doğu fazla gelişmeye yol açamayacağını, politik bakımdan ciddi bir taktik hata olduğunu belirttim. Kaldı ki, dinin toplumların gelişimindeki rolünü bilimsel olarak değerlendirerek bir sonuca varmak istediğimizi, Orta Doğu'daki özgürlüğünün konuya biraz daha dikkatli yaklaşmayı gerektirdiğini, arayışlarımızın bu çerçevede olduğunu, başka anlama çekilmemesi gerektiğini belirttim. Epey yankı uyandırdığı anlaşılıyor. Tempo muhabirinin yaklaşımı biraz daha özüne sadık kalma biçimindedir. Fakat kısa olmuştur. Daha çok siyasi olmayan konulara ilişkin yaklaşımlar da gösterdik. Onlar da bundan sonra yayınlanmaya devam edilir. Özellikle sanat konularında, tarih konularında güncel olmayan bazı sorunlara ilişkin cevaplar verdik. Devrimciler açık olmalı. Ne Türkiye'yi karpuz gibi ikiye bölmek istiyoruz, ne bilmem şu dış güçlerin başasıyız. Devrimcilerin her zaman sonuna kadar açık olmalarına büyük önem veriyorum. Basınla temas, kesinlikle böylesine bir görevin yerine getirilmesiyle bağlantılıdır. Biz kitleler için görüş oluşturuyoruz, politikalar oluşturuyoruz. Ben hatta geçen görüşmelerde şunu söylemiştim. Bizimle mücadele etmek isteyen birçok çevre vardır. Onlara şunu diyoruz. Görüşlerimizi öncelikle düşünsel düzeyde yerle bir edin. Görüşlerimiz gerçek değilse çürütün. Mücadele daha anlamlı bir biçime kavuşsun. Politik mücadele veriyoruz. Ne Türkiye'yi karpuz gibi ikiye bölmek istiyoruz, ne bilmem şu dış güçlerin başasıyız. Aksine kim dış güçlerin başasıdır, bunun bilinmesi için tüm ilişkilerimizi sundum. Bütünüyle halk karar versin. Hani kime baksan halk adına mangalda kül bırakmıyor. Sunalım politik seçeneği halklar belirlesin. Bu nedenle devrimciler açıkça görüşlerini belirtmeliler. Bu mücadeleyi daha seviyeli, daha uygar, daha çözümleyiciler. Bu konuda yasaklamalar, o geçen yılki sansür sürgün kararnamesi gerçekten olumsuzdu. Olmasaydı özellikle 2000'e doğrunun başlattığı süreç ilerlemelere yol açabilirdi. Sürgünle Sansürle önlenmek istendi gösteriler ve bunun basında tartışılması iyi olmadı. Şimdi aynı noktaya geldiler. Daha fazla serhıldanlar gündemdedir. Artık kesinlikle sürgünlerde önlenemez. Yine görüşler belirttiğimiz gibi çığ gibi yayılıyor. Önlenemez. Sanırım sizlerin de bu konuda payınız önemlidir. Devam etmelidir. Bu konuda görüşlerin kamuoyuna sunulması. Tartışma, diyalog deniyor. Böyle olur tartışma, diyalog. Bundan siyasal çözüm yolları daha fazla açılır. Sansürle kesilmemesi gerekir. Antiterör yasalarıyla kesilmemesi gerekir. Antiterör yasası aslında bu biçimiyle bir sindirme yasasıdır. Teşvik etme, baskıcı olma deniyor. Bu lastikli bir yaklaşımdır. 141-142 hatta 163'ün hükümlerini daha ağırlaştırıyor gibime geliyor. Doğru değildir. Görüşler özgürce tartışılmalıdır. Dini konulardan tutalım, ulusal soruna kadar partileşmeler serbest olmalıdır. Partileşmeler siyasal mücadele girişimleridir. Siyasal mücadeleye ambargo konulmamalıdır. Düzen kendini bunu açık hale getirirse, biz de bu yöntemleri daha fazla devreye sokarak siyasal çözümleri zorlarız, üzerimize düşeni yaparız. Fakat bu konuda çok uyanığız. Tüm bu gelişmelerin altında devrimci mücadele yatmaktadır. Türkiye halkının devrimci mücadelesi, Türkiye devrimcilerinin mücadelesi, bizim de küçümsenmeyecek devrimci ulusal kurtuluş mücadelemiz yatmaktadır. Şüphesiz sonuna kadar devrimci mücadelemizi sürdüreceğiz. Metin abinin kafa ve ayak gollerindeki estetik, Perinçek. Sizin bir de meşhur Galatasaraylılığınız var. Nasıl Galatasaraylı oldunuz? Öcalan. Sporumuz konusunda gücüm ölçüsünde okuyorum, izliyorum. Sportman olmaya çalıştığımı bilirsiniz. Kulüp tuttuğumda söylenebilir. Çok mu ilginç bu Galatasaray bağlılığı? 1960'larda Metin abinin kafa ve ayak golleri de çok güzeldi. Ondan herhalde. Perinçek. Estetik nedenlerle mi Galatasaraylı oldunuz? Öcalan. Tam da öyle. Estetik ayak ve kafa atışlarına sahip olduğu için bağlandık. Bu bir özelliği yansıtıyor. Perinçek. Sanat aşkı var yani. Öcalan. Kesinlikle öyle oluyor. Sanatı da izliyorum. Oldukça eleştirel yaklaşıyorum. Düşüncelerim de var. Hatta sanatçılara bazı çağrılarımız olacaktır. Bizim mücadele biraz da sanatsaldır. PKK baştan sona bir filmdir. Trajedisiyle, komedisiyle bir sanatsal abidedir bana göre. İçeriği öyle hikayelere, romanlara, filmlere konu olabilir ki. Ne yazık ki bizim edebiyatçılarımız yok. Bizim göze hitap eden, kulağa hitap eden sanatçılarımız yok. Olsaydı çok iyi olurdu. Sanatçıları şimdiden ilgilenmeye çağırıyorum. Kürt halkındaki değişimi ideolojik, politik perspektifin dışında sanat perspektifiyle yakalayın. Kürdistan'da dirilen toplum, kadın, çocuk, dağdaki gerilla müthiş malzemedir. Kürtler konusunda iyi bir sanat eseri, mesela iyi bir roman, Nobel kazanabilir. Yaşar Kemal'in kulağı çınlasın. Kürtleri dolaylı olarak işlemiştir. Yılmaz Güney sinema yönüyle yapmak istedi. Yarım kalan bir Kürt sinemacılığı oldu onunki. Acıyla anıyorum. Giderek Kürdistanlaşıyorduk. Kürt kimliğini vermeye çalışıyordu. Yarım kaldı. Onu tamamlamak için sinemacılara çağrım vardır. Yaşar Kemal güçlü romanlar geliştiriyor. Aslında Kürt gerçeğini yakalamaya çalışıyor. Dolaylı da olsa. Şimdi bütün gücüyle yönelebilir. Bu onu dediğim gibi uluslararası alanda büyük bir üne götürür. Çok sayıda genç yazar ve çizer var. Kürt gerçeği ve kültürüyle temas kursunlar. Türk halkının edebiyatını zenginleştirir. Son günlerde bu Kürtçe kaset furyasından bahsediliyor. Kürt müziği gerçekten zengin bir müzik. Gerçekten büyük bir yaşam zenginliği sunabilir Türkiye halkına da. Ona yönelsinler. Kültürel zenginlik halkları kesinlikle güçlendirir. Devrim biraz sanatla mümkün olan bir mücadeledir. Devrimin mutlaka sanatla beslenmesi gerekir. Devrim de sanatı besler. Eğer Türkiye'de bir sanat kısırlığı varsa bu devrimle bağlantısını kopardığı içindir ve eğer sanat görkemli bir aşamaya ulaşacaksa devrimle özellikle Kürdistan'da halkın şimdi yaşadıklarıyla temasını kursun, krizini aşar. Uluslararası alanda oldukça seçkin ürünler ortaya koyabilir. Dikkat çekiyorum, mücadelenin derinliğini biraz bildiğim için hayli ürünler ortaya çıkarılabilir. Türkiye'nin kalemleri, Türkiye'nin estetiği böylesine büyük bir malzemeye muhtaçtır. Kürt gerçeğinin yasalar açısından sakıncası kalmamıştır. Türkiye sanatı Kürt gerçeğini işleyerek içine düştüğü kısır durumu hatta şöven durumu aşarsa parlak bir sınav verebilir ve mutlaka da vermelidir diyorum. 15. ayrımın sonu sayfa 233.